Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hatıralar programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu hafta bakalım Hatıralar programı bizi hangi hatıralara, mazinin neresine götürecek? Ama önce radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum ve Hatıralar programını açıyorum. Sizin de yakından bildiğiniz gibi Hatıralar programında zaman zaman bazı seyahatnamelere, seyahat hatıralarına yer veriyoruz ki bunlar oldukça enteresan oluyor. Günümüzde turizm meraklılarının, gezi meraklılarının en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi Atina'dır. Avrupalıların öteden beri sevdikleri, beğendikleri Yunan medeniyetinin doğuş yeri, en azından en ihtişamlı zamanını temsil eden Atina'yı ziyaret etmeyi çok rağbette tutarlar. Bugün biz farklı bir Atina ziyaretinden, daha doğrusu Atina seyahatinden bahsedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in Atina seyahati ve Atina ziyareti. Bugünkü Hatıralar programımızın konusu inşallah bu olacak. Değerli dinleyiciler, İmparatorluk şehri İstanbul, Türklerin eline geçtikten sonra Yunanistan toprakları firari muhacir kafileleriyle dolmuştu. Bu büyük kalabalıklar sakin sessiz topraklara Bizans'ın fitne ve fesadını, entrikalarını, hırs ve hıyanetlerini taşıyan kötü tohumlar saçıyordu. Mora ve yukarı Yunanistan karmakarışıktı. İhtilaller, isyanlar, Bizans hanedanı müstevlileriyle yerli prensler arasında sonu gelmeyen hırslı mücadeleler birbirini takip ediyordu. Halk bu karma karışık cereyanlar içinde sarsılıyor, her gün kan dökülüyor ve emsali görülmeyen cinayetler işleniyordu. İmparatorluğun emniyet sınırlarını geniş topraklar üzerinde gören Fatih Sultan Mehmet Han, Mora'daki ve diğer Yunan topraklarındaki karışıklığı bir sebep olarak gördü ve Yaldızlı Kapı yanındaki yedi kulenin temellerini attığının ertesi günü Mora seferi için emir verdi. Parlak bir Mayıs günü. Ordu-i Humayun birkaç aydan beri zaten hazırdı. Fatih Sultan Mehmet sefer emrini verdikten sonra çadırlar toplandı, kazanlar kalktı ve asker yeni ve büyük bir maceranın heyecanı içinde yola düştü. Yıllardan 1458 idi sevgili dinleyiciler. Ordu-i Humayun bir solukta Makedonya'yı geçti. Yunan topraklarına girdi. O zamanlar Makedonya Yunan toprağı değil. Yani bugün Batı Trakya, Selanik, Teselya Yunanlıların yaşamadığı bir yerde sevgili dinleyiciler. Hakiki Yunan toprakları Mora Yarımadası ve bunun biraz kuzeyi. Yani Termofil geçidinin güneyidir. Biraz da Yanya tarafıdır. Adriyatik sahilleridir. Bunun Orası bile tam Yunan toprağı değildir. Oralar daha ziyade Hristiyan Arnavutların vatanıdır. Selanik, Makedonya'nın limanıdır sevgili dinleyiciler. Makedonların ve Bulgarların memleketidir. Tarih boyu hiçbir zaman burada Rum yaşamamıştır. Lozan Anlaşması'ndan sonra buralar Yunanlılara verilmiş, bir müddet Bulgar işgalinde kalmış, sonra tekrar Yunanlıların eline geçmiş ve buraya Yunanlılar iskan edilmiştir. Çok kimse bu inceliği bilmez. Türk sınırından Atina'ya kadar olan toprakları tarih boyu hep Yunanlar tarafından kullanıldığını, bunların oturduğunu zanneder. Buralar hiçbir zaman Yunan toprağı olmamıştır. İşte Ordu Hümayun'da böylece Makedonya'yı, yani Yunanların yaşamadığı toprakları geçip Yunan topraklarına giriyor ve süratle akarak Korent'i sarıyor. Bu öyle bir akış ki sevgili dinleyiciler, birbirleriyle dövüşenleri bile kafalarını çevirip bakmaya imkan vermiyor. Nitekim geniş bir ihtilal hareketine girişmiş olan Yunan topraklarındaki Hristiyan Arnavutlar Tarsos'ta fena bir tuzağa düşüp esir edildiler. Fatih soluk almadan Filios'a kadar uzandı ve Etüs şehrini kuşattı. Etüs şehrinin içecek suyunu bir nehir getiriyordu. Halk nehri ikiye bölen suyu içiyordu. Fatih Sultan Mehmet muhasaradan sonra ilk iş nehrin mecrasını değiştirdi. Şehir susuz kaldı. Günlerce süren kuşatma esnasında ekmek yoğurmak için su yerine yük hayvanlarının kanı kullanıldı. Bu çok sıkıntılı günlerden bir gün Yeniçerilerin birdenbire hücuma kalkarak şehrin duvarlarına tırmandığı, bu duvarları müthiş bir süratle aştığı ve nihayet sokaklara döküldüğü görüldü. Etüs düştü. Etüs'ün düşüşü gibi Akoba da Osmanlıların eline geçti. Bu sel gibi ordu sevgili dinleyiciler nihayet bir gün başında ve kanında Bizans İmparatorluğu'nun tacını ve kanını taşıdığını iddia eden Azanes Dimitrios'un çekildiği Pazenika'da göründü. Şehir büyüktü. Sert bir dağ üzerine kurulmuştu. Girebilecek yalnız bir tarafı vardı ki orası da 3 kat duvarla çevrilmişti. Osmanlı ordusu şehrin önüne gelir gelmez toplarını yerleştirdi. Şehrin su yolunu çevirdi ve şiddetle ateşe başladı. Bu öyle bir dövüştü ki sevgili dinleyiciler, ortalığa dehşet saçıyordu. Nitekim 7 kandarlık bir büyük gülle muhafızların ekmek stoku üzerine düşerek hepsini mahvetti. Böylece bu ele geçmez zannedilen dağ şehri de genç hükümdarın avucuna girmiş oldu. Bu sırada değerli dinleyiciler, Atina'da birbirine zıt zümreler birbirleriyle mücadele halindeydi. Şehrin son dükasının dul karısı Venedik Senatosu'nun gönderdiği genç bir asilzadeye aşık olmuştu. Bu gönül macerasıyla ona evlenmek ve Atina hükümdarlığını teklif etti. O zamanlar Yunanistan, Yunanlıların hakimiyetinde değil, Venediklerin hakimiyetindeydi. Yani Kıbrıs'ı, Girit'i, Yunan adalarını ve Yunanistan'ı Türkler, Yunanlılardan değil, Venediklilerden aldı. Son Atina dükasının yeğeni Franco ise, dükanın küçük oğluyla padişahtan himayesini istedi. Fatih, süratle buna cevap verdi. Turhanoğlu Ömer Bey'e Atina'nın ele geçirilmesi emrini verdi. Ömer Bey büyük Akıncılar ailesinden geliyor ama bu işte kılıç oyunundan daha çok zeka oyununu gösterdi. Franco'yu hazineleriyle beraber şehirden çekilmeye ikna etti. Ve bir sabah tan yeri ağarırken muhteşem Osmanlı ordusu şehrin 3 ayrı noktasından içeriye girdi. Şehir halkı sürüp giden mücadelelerden, Venedik esaretinden zaten bıkmıştı. Karşılarında zırhlarıyla, renk renk elbiseleriyle, güneşten tunçlaşmış yüzleriyle Osmanlı Türklerini görünce acayip bir heyecana düştüler. Evet sevgili dinleyiciler, ertesi gün Bizans'ı önünde diz çöktüren genç padişah beyaz atına binmiş, etrafında altın sırmalarla süslü elbiseleriyle vakur ve heybetli mayyat erkanı olduğu halde şehre girdi. Bütün halk bu genç hükümdara çok yüksek bir kudret sahibi olan başka bir dünyadan gelme bir kimse gibi bakıyordu. Fatih şehri gezmeye başlayıp da Akropol'e gelince orada durdu. Atının üzerinde dikilerek uzun uzun etrafa baktı. Limanın genişliği önünde hayranlığını saklayamadı. Din ve devlet dedi, böyle bir yerin ele geçirilmesinden dolayı Turahan oğluna nasıl müteşekkir olmasın şeklindeki tarihi sözünü söyledi. Fakat sevgili dinleyiciler, Yunanistan topraklarındaki kaynaşmalar bir türlü bitmiyordu. Prensler, despotlar, Arnavutlar durmadan dövüşüyorlardı. Birbirlerine saldırıyorlardı. Şehirler elden ele geçiyordu. Bu sırada Sultan Fatih, Akkoyunlular üzerine yaptığı seferle uğraşıyordu. Ve bu toprakların şöyle bir zapturapt altına alınması yolunda süratle karar verdi. Akropol üzerinde Turhan Beyoğlu Ömer Bey'e dua eden padişah bu kargaşalıkların bütün mesuliyetini onun üstünde gördü ve yerine Hamza Bey'i tayin etti. Osmanlı ordusu yer yer çekilmiş ve dağılmıştı. Hamza Bey'in ordusuyla birleşti, büyüdü. Önde sipahi alayları olduğu halde önce Patras'taki Türk muhafızlarını muhasara eden, kuşatan kuvvetler dağıtıldı. Sonra Leontari önünde asi kuvvetlerin kumandanı ve taç düşkünü Thomas'ın ordusu mağlup edildi. Efendim bu arada Fatih Sultan Mehmet Han yeni ve taze kuvvetlerle yeniden Yunanistan'a giriyordu. Korent'ten Isparta'ya uzanıldı, şehir alındı ve Kastriça üzerine yüründü. Bizans'ı deviren genç hükümdarın önünde hiçbir Yunan kalesi, hiçbir Yunan şehri dayanamıyordu. Nitekim Gandika Kalesi, Navarin, Arkadya Limanları, Malvazya, Kalamata, Postika, Lestrene, Kaleverita, Karitena, Salmaniko şehirleri birbiri ardına düştü. Kardeşin kardeşe yar olmadığı, entrika, yalan, ikiyüzlülük, hıyanet ve dehşetle çalkanıp duran bu memleket, böylece yeni ve genç bir devletin orduları tarafından istila ediliyordu. Bizans'ın son nefesi de burada verilmiş oluyordu. Fatih Sultan Mehmet Han Atina'ya girdiği sırada güneyde Mora topraklarında bitip tükenmeyen bir panik başlamıştı. Osmanlı ordusu yalçın kayaları bile parçalayan muazzam bir dalga halinde akıyordu. Nitekim Atina bu dalgaya dayanamayacağını anladığı için Bizans'ı deviren genç Türk hükümdarının genç kumandanı Ömer Bey'e kolaylıkla teslim olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Yunanistan'ın en asi unsurlarını bağrında yaşatan Mora'yı rahat ve kolay bir şekilde kan dökmeden ele geçirmek istedi. Ve Mora'nın iki despotunu Dimitrios ve Thomas'ı sadakat yeminine davet etti. Bizanslar zamanında Yunanistan ve Makedonya'daki şehir beylerine Anadolu'daki gibi tekfur değil despot ismi veriliyordu. Despot prensle büyük düka arası bir Bizans soyluluk ünvanı ve idari amir, mülki amir ünvanıdır. Mora'da Bizans'a tabi despotlar tarafından yönetiliyordu. Bu Dimitrios da Thomas, iki kardeş Mora despotuydu. Bu sadakat yeminine davet edince padişah bunları, ikisi de bu yemini kolaylıkla verdiler. Dimitrios ayrıca padişahın kendisinden istediği kızını da genç hükümdara vermekten geri durmadı. Yani Dimitrios'un kızı da Fatih Sultan Mehmet'e verildi. Fakat Thomas kısa bir zaman içinde bu yeminini bozdu. Mora'nın kurtuluşunu kendi pazusuna ve zekasına bağladı. İlk anda halkı Türklerin ve kardeşi Dimitrios'un aleyhine kışkırttı. Değerli dinleyiciler, şehirler, ordular, eli silah tutanlar bir anda karıştılar. Thomas, ilk hücumu Kalavrite'yi ellerinde tutan küçük bir Türk kuvvetine karşı yaptı. Şehri zapt etti. Sonra da kardeşinin idaresinde bulunan Karitena, Ayayorgi, Berdanya ve Kastriça şehirlerini ele geçirdi. Bu hıyanetler, Thomas'ı bekleyen fena akıbetleri hızlandırdı değerli dinleyiciler. Dimitrios da kardeşinin elinde bulunan topraklara saldırdı, Leontari ve Akoba'yı istila etti. Bu karışıklıklar, Korent, Patras ve Amikla'yı ellerinde tutan Türkler için de bir işaret sayıldı. Nitekim buralardaki kuvvetler, kendi bölgelerinde herhangi bir karışıklığa meydan bırakmamak için şiddetli tedbirler almak mecburiyetinde kaldılar. Fakat büyük bir Rum ordusunun Patras muhasarasını önleyemediler. Ama Hamza Bey, Atina'daki kuvvetlerle Patras'a çok çabuk yetişti. Öyle bir yetişti ki sevgili dinleyiciler, bu Patras'ı kuşatan Toma orduları perişan oldular. Güneye doğru büyük bir süratle çekilip Leontari'ye kapandılar. Artık kurtulduklarını zanneden Yunanlılar, ertesi sabah gün ışığıyla beraber delicesine bir süratle gelen Türk akıncılarını kalenin önünde bulunca dehşet içinde kaldılar. Efendim, Hamza Bey'in yanında Thomas'ın kardeşi ve Osmanlı hükümetine sadık kalan Dimitrios da vardı. Thomas, askerinin düştüğü dehşete düşmedi. Türklere karşı kazanılacak bir zaferin, baştan başa Mora'yı kendisine bağlayacağını düşündü. Bütün kuvvetleriyle kaleden çıkarak dövüşü kabul etti. Fakat Yunus Bey kumandasındaki sipahilerin fırtınasına tutularak şiddetli bir darbe yedi. Bütün Leontari ve civarı Türklerin eline geçti. Mora halkı arasında da müthiş bir panik başladı. Bu hal yalnız Thomas için değil, Dimitrios için de bir felaketti. Çünkü onun toprakları da, onun halkı da harplerin acı baskıları ve sarsıntıları altında inliyordu. Kan, ateş, felaket iki kardeşi bu defa yeniden birbirine yaklaştırdı. Thomas ve Dimitrios, İsparta metropolitinin Kariça'da yaptığı ayine gittiler. Orada barıştılar ve yeminli bir anlaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet Han, Mora topraklarındaki hile, yalan, ahde vefasızlık ve desisenin yeni mahsuller verdiğini gördü. Kan ve ateşin bu topraklar için gökten inmiş bir semavi afet olduğunu kabul etti. Bir müddet sonra Thomas'ın bir teklifi karşısında kaldı. Thomas, dini bir ayin esnasında kardeşine karşı ettiği yemine hıyanet ederek padişahtan birlik talebinde bulunuyordu. Fatih, bu namertlik karşısında Anadolu seferini bıraktı, Nisan ortalarına doğru orduyu Humayun'la bizzat Mora'ya yürüdü sevgili dinleyiciler. Korent'ten akarak Isparta önünde göründü. Bu şehre Türk muhafızları bıraktıktan sonra Kastriça'ya çullandı. Şehir öyle ele geçirilmesi çok güç bir mevkideydi. Bu sebepten Bizans'ı deviren genç hükümdara karşı mukavemet cüreti gösterildi. Büyük bir imparatorluğun temellerini atmakta olan Yeniçeriler ise benzersiz bir cesaretle kalelere sıçradılar. Burçlardan aşağıya uçtular. Birkaç gün içinde Kastriça'yı ele geçirdiler. Fatih Sultan Mehmet hiç durmadı sevgili dinleyiciler. Leontari önünde kendini gösterdi. Şehir Türklerin elindeydi. Halk ise Gardika Kalesi'ne çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, kaleyi müdafaa eden askerlere, halkın bu çarpışmalarda kurban edilmemesini tavsiye etti. Fakat askerler halkı dışarıya bırakmadılar. Bunun üzerine şiddetli, korkunç, amansız bir dövüş başladı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri oklar gibi fırlıyorlar, kayalar gibi kale yedeklerine çarpıyorlar, kuşlar gibi mazgalları konuyorlardı. Bu görülmemiş fevkalade hücum karşısında muhafızlar ümitsizce müdafaaya giriştiler. Fakat kale düştüğü zaman savaş dışı edilmesi lazım gelen şehir halkına mensup 6000 erkek ve kadın cesedi iç kalenin avlularında yatıyordu. dehşetli manzara Fatih Sultan Mehmet'i çok üzdü ve onun için bir hiddet kaynağı oldu. Günlerden beri mukavemet ederek halkı kızdıran kale muhafızlarına ihtarının dinlenmemesi cezasını verdi. Halkı kendilerine siper ederek savaşı namertçe bir alet olarak kullanmışlardı. Bu sebepten ağır bir cezaya çarptırıldılar. Hepsi idam edildi. Ancak kale kumandanı Bukalis, orduyla beraber gelmiş olan Sadrazam Mahmut Paşa'ya akrabalığını iddia etti. Mahmut Paşa'nın kendi karısının eniştesi olduğunu ileri sürdü ve Mahmut Paşa'nın ile olan bu akrabalığı hayatının kurtulmasına sebep oldu. Evet, bütün Mora'nın mukavemet azmi, bu Leontari gibi büyük ve muhteşem bir kalenin düşüşü ve bu kaleye çıkmış olan binlerce askerin teslimi yüzünden kırıldı. Fatih'in ordusu güneye doğru harekete başlayınca, birbiri ardı sıra kaleler, şehirler, kasabalar düşmeye başladı. Büyük ve muzaffer Türk hükümdarı, Bizans'ı deviren genç Fatih, önünde hiçbir maniaya rastlamadan yürüyordu. Ayayorgi şehrinin kumandanı Krokondilos, padişahın ayaklarına kapandı. Krokondilos, timsah manasına gelen Yunanca bir kelime. Krokodil diyorlar şimdi. Sonra Mora'nın batı limanlarından ikisi Arkadia ve Averin halkı da kitle halinde hükümdarın ordusu önünde eğildi. Fatih'in gazabı müthiş oldu sevgili dinleyiciler. Her gün, her saat yeni bir sadakat yemininden sonra bir hıyanet küfrü işitiyordu. Bu sebepten Allah'a, vatana, galibe karşı kalkan asi başlara bir gazab-ı ilahi halinde yumruğunu indirmek için böyle bir sefere başvurmuştu. Nitekim her şehir ve her kaleyi bu şahane gazabı ile titretiyordu. Kardeşine, hasmına, Allah'a ve Allah'ın vekili adı olunan metropolite hıyaneti kendisine mübah gören Thomas ise bu gazaba gelmiş sel karşısında durmadan kaçtı. Nihayet Kalamata'ya, Mora'nın en güney noktası olan limana kadar çekildi. Bütün ümit kapılarının kapandığını, gelen sel altında boğulacağını hissederek çocuklarıyla beraber bir gemiye bindi. Hristiyan memleketlerinden birine çıkmak üzere denize açıldı. Evet, kardeşine, sözüne, Allah'ına hıyanet eden Thomas'ın gemisi kıyıyı takip ederek Kalamata'dan Pilos önlerine geldiği sırada Türk ordusu da başında büyük hükümdarı olduğu halde Venediklere ait bulunan bu şehir civarına varmıştı. Daha önce de söylemiştik. Mora, Yunanistan o zamanlar Venediklerin elindeydi. Bizans'tan Venedikler almıştı. Türkler burayı işgal ettikleri zaman burası Venediklilerin elindeydi. Yani Osmanlılar burayı Yunanların kendisinden değil, Venediklerden almıştır. Tıpkı Kıbrıs ve Girit gibi. Evet, Venedikliler Mora'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl bir yıldırım halinde dolaştığını görmüşlerdi. Thomas'ın gemisinin Pilos'tan görülecek bir noktada olduğunu haber alınca derhal despota haber gönderdiler. Aman aman buralardan uzaklaşınız. Türk sultanı liman etrafında dolaşıyor. Onun yaklaşması sizin kadar bizim için de bir felakettir dediler. Sonra da Fatih Sultan Mehmet'e barış duygularını bildirdiler. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han Mora'yı baştan başa dolaştı sevgili dinleyiciler. Sonra batı kıyılarına ve kuzeye doğru uzanmaya devam etti. Bu kıyıların şehirleri de birbiri ardı sıra düşüyordu. Postiça, Lestrone yeniden Osmanlı ordusunun eline geçti. Fatih Sultan Mehmet Han Kalavrite Kalesi önüne gelince civar topraklardaki halkın dilinde dolaşan bir iddia kendisinin de kulağına geldi. Kalavrite kumandanı Arnavut asıllı Düksas dinine ve efendisine asi bir adamdı. Dinsizdi, halka çektirmediği zulümde kalmamıştı. Bu sebepten Fatih, kale düşer düşmez bu kumandana verilecek cezayı halka bıraktı. Halk, onun ikiye biçilmesini istedi ve ceza bu suretle halk tarafından yerine getirildi. Efendim Caritana, Salmanikos, Santa Maria kale ve şehirlerinin de düşüşünden sonra bir sabah bütün Mora'yı baştan başa fethetmiş olan genç hükümdar yanık bir yüzle, güneşten yanmış bir yüzle Atina sokaklarında göründü. Şehrin yollarını dolduran muharip Türkler de birer tunç heykel halinde ağır ve vakarlı bir şekilde yürüyorlardı. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Atina ve Mora seyahati ve bu seyahat hatıraları bundan ibaret. Alıştığımız seyahat hatıralarından biraz farklı değil mi sevgili dinleyiciler? Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya başka bir programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek, hoşça kalın.
Hatıralar.